Ayrım 8.
Sana güzel bir oğul verecek. Kendisi gibi güzel, sarışın bir oğlan doğuracak sana. İyi iyi tamam. Ne güzel bir kız bu. Sorsana benimle bir yemek yer mi? Yok, onu senin yanından uzaklaştırmayacağım. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim mis. Hepsi bu kadar. Bütün bilmek istediğim buydu. Omuzuma vurdu. Sargılar açık kalsın. Bir bardak içki ister misiniz Doktor Valentini? İçki mi? Kesinlikle. 10 bardak isterim. Nerede? Dolabın içinde. Miss Berkeley şişeyi getirir. Sherry mi? Senin de şerefine mis. Ne güzel bir kız. Sana bundan daha iyi bir konyak getireceğim. Bıyığını sildi. Ne zaman ameliyat edilebilir sizce? Yarın sabah. Daha önce olmaz. Midenin boşaltılması gerekir. Yıkanman gerek. Aşağıdaki yaşlı hanımla konuşup yapılacakları söyleyeceğim. Hoşça kal. Yarın görüşürüz. Sana bundan daha iyi bir konyak getireceğim. Burada çok rahatsın. Hoşça kal. Yarına kadar iyi bir uyku çek. Erkenden gelip seni göreceğim. Kapının ağzında durup el salladı. Bıyıkları dimdik havaya dikilmişti. Kahverengi yüzü gülümsüyordu. Kolunda bir kare içine alınmış bir yıldız vardı. Çünkü binbaşıydı. Bölüm 16. O gece balkona açılan kapıdan odaya bir yarasa girdi. Açık kapıdan dışarıdaki geceyi ve kasabanın çatılarını seyrediyorduk. Kasabanın soluk gece ışıkları dışında odamızın içi karanlıktı. Yarasa korkmamıştı. Sanki dışarıdaymış gibi dolaşıyordu odanın içinde. Sessizce yatıp onu izledik. Yarasanın bizi gördüğünü sanmıyorum. Çünkü hiç kımıldamadan yatıyorduk. Yarasa dışarı çıktıktan sonra içeri bir projektör ışığının düştüğünü gördük. Sonra ışığın gökyüzünde dolaşmasını ve sönmesini izledik. Arkasından yeniden karanlık oldu odamız. Gece içeri bir esinti doluyordu. Yan çatıdaki uçak savarın başındaki adamların konuşmalarını duyuyorduk. Hava serindi. Pelerinlerini giyiyorlardı. Gece birinin gelebileceğini düşünüp kaygılanıyordum ama Catherine hepsinin uyuduğunu söyledi. Bir ara uyuyakaldık. Uyandığımda Catherine yanımda değildi. Ama koridordan odaya doğru geldiğini duydum. Sonra kapı açıldı. Yatağa geri döndüğünde aşağıya inip baktığını, her şeyin yolunda olduğunu, herkesin uyuduğunu söyledi. Miss Van Kempen'ın kapısının önünde durup onun uykuda soluk alışını dinlemişti. Yanında kraker getirmişti. Onları yiyip biraz vermut içtik. Çok acıkmıştık ama Catherine sabah bunların hepsinin midemden boşaltılması gerektiğini söyledi. Yeniden uykuya daldım. Sabah ortalık aydınlandığında uyandığım zaman Catherine'in yeniden gitmiş olduğunu gördüm. İçeri geldiğinde taptaze ve çok sevimli görünüyordu. Dereceyi ağzımda tutarken güneş yükselmeye başlamıştı. Burnumuza çatılardaki sabah neminin ve yan çatıdaki uçak savarın başındaki adamların kahvelerinin kokusu geliyordu. Bir yürüyüşe çıkabilmemizi isterdim dedi Catherine. Bir tekerlekli sandalyemiz olsaydı seni gezdirirdim. Peki sandalyeye nasıl oturacaktım? Bunu becerebilirdik. Parka gidip dışarıda kahvaltı ederdik. Açık kapıdan dışarıya baktım. Şimdi asıl yapacağımız şey dedi, seni dostun Doktor Valentini'ye hazırlamak. Bence büyük bir adam o. Senin kadar çok beğenmedim onu ama sanırım çok iyi olmalı. Catherine lütfen yatağa geri gel dedim. Yapamam, ne güzel bir gece geçirdik değil mi? Peki bu gecede nöbete kalabilir misin? Sanırım kalacağım ama sen beni istemeyeceksin. Evet isteyeceğim. Hayır istemeyeceksin. Daha önce hiç ameliyat olmadın. Nasıl olacağını bilmiyorsun çıktığında. İyi olacağım. Hasta olacaksın ve benim yanında olup olmadığımı bile anlamayacaksın. O zaman şimdi gel yanıma. Hayır dedi. Kağıtlarını tamamlamam gerek canım. Sonra da seni hazırlayacağım. Beni gerçekten sevseydin yine gelirdin yanıma. Ne saçma bir çocuksun. Beni öptü. Kağıtlar tamam. Ateşin neredeyse normal sayılır. Ateşin çok güzel. Senin her şeyin güzel. Aa hayır. Senin ateşin çok güzel. Ateşinle korkunç gurur duyuyorum. Belki çocuklarımızın hepsinin de güzel ateşleri olur. Belki de çocuklarımızın hepsinin berbat ateşi olacak. Beni Valentini'ye hazırlamak için ne yapman gerekiyor? Çok bir şey değil ama epey tatsız bir iş. Bunu yapmak zorunda olmanı istemezdim. Ben istiyorum. Sana başka birinin dokunmasını istemiyorum çünkü. Ben delinin tekiyim. Eğer sana dokunurlarsa çok kötü kızarım. Ferguson'a bile mi? Özellikle Ferguson'a. Çeyçe ve ötekine. Neydi onun adı? Walker mı? Evet o. Burada şimdi gereğinden çok hemşire var. Biraz daha çok hasta olması gerek. Yoksa bizi geri gönderirler. Şimdi 4 hemşire oldu. Belki başka hastalar gelir. Çok hemşire gerekiyor onlara. Oldukça büyük bir hastane bu. Umarım biraz daha hasta gelir. Ya beni geri gönderirlerse ne yaparım sonra? Daha fazla hasta gelmezse yaparlar bunu. O zaman ben de giderim. Aptal olma. Henüz gidemezsin ama çabuk iyileş canım. Sonra başka bir yere gideriz. Peki ya sonra? Belki savaş biter. Hep sürecek değil ya. İyileşeceğim dedim. Valentini beni tamir edecek. O bıyıklarıyla bu işi becerebilse iyi eder. Bir de sevgilim, eter aldığın zaman bizi değil ama başka bir şeyleri düşün, olur mu? Çünkü uyuşturucu alınca insanların çenesi düşer. Peki ne düşüneyim? Herhangi bir şey, ne olursa olur ama bizi düşünme. Kendi aileni düşün ya da başka herhangi bir kızı. Hayır. O zaman dua et. Bunu yaparsan müthiş bir izlenim bırakırsın. Belki de konuşmam. Bu doğru. Bazı insanlar hiç konuşmazlar. Ben de konuşmayacağım. Övünmeyi kes canım. Lütfen övünmeyi kes. Öyle tatlısın ki övünmen gerekmiyor. Tek bir söz söylemeyeceğim. Şimdi yine kendinle övünüyorsun canım. Buna ihtiyacın olmadığını biliyorsun. Yalnızca sana derin soluk almanı söyledikleri zaman dua etmeye, şiir okumaya ya da buna benzer bir şey yapmaya başla yeter. Bunu yapınca öyle sevimli olacaksın ki seninle gurur duyacağım. Zaten gurur duyuyorum seninle. Çok güzel bir ateşin var. Kolunu yastığa dayamış, yastığın ben olduğumu düşünerek uyurken küçük bir oğlana benziyordun. Yoksa başka bir kız mıydı o? Güzel bir İtalyan kızı. Sensin. Elbette benim. Ah, seni gerçekten seviyorum ve Valentin sana güzel bir bacak yapacak. Bunu izlemek zorunda olmadığıma seviniyorum. Ve gece nöbetinde olacaksın bu gece. Evet, ama senin umurunda olmayacak. Bekle de gör. İşte canım, şimdi içinde dışında tertemiz. Söylesene bana, şimdiye kadar kaç kişiyi sevdin? Hiç kimseyi. Beni bile mi? Bir tek seni. Gerçekten başka kaç kişi? Hiç. Peki kaç kişiyle? Nasıl söyleyeyim, kaç kişiyle birlikte oldun? Hiç. Bana yalan söylüyorsun. Evet. Tamam, böyle yap. Bana yalan söylemeyi sürdür. Senden yapmanı istediğim şey de bu. Güzel miydiler? Ben hiç kimseyle birlikte olmadım. Doğru. Çok çekici miydiler? Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum. Sen yalnızca benimsin. Bu doğru. Başka hiç kimsenin olmadın. Ama olmuş olsaydın da aldırmazdım. Onlardan korkmuyorum. Ama bana onları anlatma. Bir adam bir kızla birlikte olduğunda kız ne zaman parasını ister? Bilmiyorum. Elbette bilmiyorsun. Kız adama onu sevdiğini söyler mi? Söylesene, bilmek istiyorum. Evet, eğer adam isterse. Peki adam kıza onu sevdiğini söyler mi? Lütfen anlat, bu çok önemli. Eğer canı istiyorsa söyler. Ama sen hiç söylemedin değil mi? Gerçekten. Hayır. Gerçekten mi? Bana doğruyu söyle. Hayır diye yalan söyledim. Söylemezsin sen dedi. Senin söylemeyeceğini biliyordum. Ah, seni seviyorum canım. Dışarıda güneş çatıların üzerine yükselmişti. Katedralin kulelerinin üzerine güneş vurduğunu görebiliyordum. İçim dışım tertemizdi. Doktoru bekliyordum. Hepsi bu kadar mı dedi Ketrin. Kız yalnızca adamın ondan istediği şeyleri mi söyler? Her zaman değil. Ama ben öyle yapacağım. Sen ne istersen söyleyeceğim. Sen ne istersen yapacağım. O zaman başka kızlara gitmeyi hiçbir zaman istemeyeceksin değil mi? Mutlu gözlerle bana bakıyordu. Benden istediğin şeyleri söyleyip, benden istediğin şeyleri yapacağım. Ve o zaman da bu işi çok iyi başaracağım, öyle değil mi? Evet. Şimdi iyice hazır olduğuna göre benden ne yapmamı istiyorsun? Yeniden yatağa gel. Peki geleyim. Ah, bir tanem, bir tanem, bir tanem dedim. Görüyor musun dedi, sen ne istersen yapıyorum. Öyle tatlısın ki. Korkarım bu işte henüz çok iyi değilim. Çok güzelsin. Sen ne istersen ben de onu istiyorum. Artık geriye ben kalmadı. Yalnızca sen ne istersen o var. Tatlım benim. İyiyim, öyle değil mi? Başka hiçbir kızı istemiyorsun, öyle değil mi? Hayır. Görüyorsun. Senin istediğin şeyleri iyi yapıyorum. Bölüm 17. Ameliyattan sonra uyandığımda kendimi kaybetmemiştim. Ameliyatta kendinizi kaybetmiyorsunuz. Yalnızca sizi boğuyorlar. Ölmeye benzemiyor. Yalnızca kimyasal bir boğulma. Öyle ki hiçbir şey hissetmiyorsunuz ve sonra her şey bittiğinde pekala sarhoş olmuş gibi de hissedebilirsiniz kendinizi. Yalnızca kusmaya çalıştığınızda ağzınızdan, safradan başka bir şey gelmiyor ve kendinizi sonradan daha iyi hissetmiyorsunuz. Yatağın ucunda kum torbaları gördüm. Yatağın altından çıkan boruların üzerine koyulmuşlardı. Bir süre sonra Miss Chase'i gördüm. Bana şimdi nasılsın dedi. Daha iyiyim dedim. Dizinde harika bir iş yaptı. Ne kadar zaman aldı? 2,5 saat. Hiç saçmaladın mı? Tek bir şey söylemedin. Konuşma şimdi. Yalnızca sessizce yat. Midem bulanıyordu ve Catherine haklıydı. Gece nöbetinde kimin olduğu umurumda bile değildi. Hastanede şimdi başka 3 hasta daha vardı. Georgia Kızılhaç'ından gelmiş, sıtmalı zayıf bir çocuk. New York'tan gelmiş, sıtmalı ve sarılıklı, yine zayıf ve sevimli bir çocuk. Ve bir ana olsun diye çok yüksek patlayıcılı bir şarapnelin fitil başlığını sökmeye çalışmış iyi bir çocuk. Bu Avusturyalıların dağlarda kullandıkları türden bir şarapneldi. Bunların burun başlıkları patlama sırasında ayrılıyor ve dokununca yeniden patlıyordu. Hemşireler Catherine Berkeley'den çok hoşlanmışlardı. Çünkü bütün gece nöbetlerini o tutuyordu. Sıtmalı hastalarla çok az işi oluyordu. Fitil başlığını çözen çocuk arkadaşımızdı ve gerekli olmadıkça zili çalmıyordu. Böylece iş zamanları dışında Catherine ile birlikteydik. Onu çok seviyordum. O da beni seviyordu. Gündüzleri uyuyordum. Gündüzleri uyanık olduğumuzda birbirimize notlar yazıp Ferguson'la gönderiyorduk. Ferguson iyi bir kızdı. Onunla ilgili olarak tek öğrendiğim şey bir ağabeyinin 52. tümende, bir başkasının Mezopotamya'da olduğu ve Catherine Berkeley'ye çok iyi davrandığıydı. Düğünümüze gelecek misin Fergi diye sordum ona bir keresinde. Hiçbir zaman evlenmeyeceksiniz siz. Evleneceğiz. Hayır, evlenmeyeceksiniz. Nedenmiş o? Evlenmeden önce kavga edeceksiniz. Biz hiç kavga etmeyeceğiz. Daha zamanınız var. Hiç kavga etmeyiz biz. Öyleyse sen öleceksin. Ya kavga edersiniz ya da sen ölürsün. İnsanların hep yaptıkları şey bu. Evlenmez hiç kimse. Uzanıp elini tuttum. Beni rahat bırak dedi. Ağlamıyorum. Belki de siz ikiniz ayrılmazsınız. Ama onun başını derde sokmamaya dikkat et. Eğer onun başını derde sokarsan seni öldürürüm. Onun başını derde sokmayacağım. İyi, dikkatli ol. Umarım iyi olursunuz ikiniz. Güzel zaman geçirirsiniz. Güzel zaman geçiriyoruz zaten. Kavga etme ve onun başını derde sokma. Yapmayacağım. Dikkatli olmayı unutma. Onun şu savaş bebeklerinden biriyle kala kalmasını istemiyorum. Sen iyi bir kızsın Fergi. Değilim. Beni yağlamaya çalışma. Bacağın nasıl? İyi. Başın nasıl? Parmaklarıyla tepeme dokundu. Uyuşmuş bir ayak gibi duyarlıydı başım. Hiç canımı sıkmadı ki. Kafanda böyle bir yumru seni delirtebilirdi. Hiç rahatsız etmiyor mu? Hayır. Şanslı bir genç adamsın. Mektubun bitti mi? Aşağıya gidiyorum. İşte dedim. Ona bir süre için gece nöbetlerine kalmamasını söylemen gerek. Çok yoruluyor. Peki söyleyeceğim. Nöbeti ben tutmak isterdim ama bana izin vermez. Ötekiler de nöbetleri ona bırakmaktan çok memnunlar. Birazcık dinlenmesine izin vermeliydin. Tamam. Miss Van Kamp'ın senin gündüzleri uyuyup durduğunu söylüyordu. Söyler. Bir süre için geceleri nöbet tutturmasan ona daha iyi olur. Ben de öyle yapmak istiyorum. Hayır, istemiyorsun. Ama eğer geceleri biraz uyumasını sağlarsan bunu yaptığım için sana saygı duyarım. Sağlayacağım. İnanmıyorum. Notu alıp dışarı çıktı. Zili çaldım. Biraz sonra içeri Miss Chase girdi. Sorun nedir? Seninle konuşmak isterim yalnızca. Miss Berkeley'nin bir süre gece nöbeti tutmaması gerektiğini düşünmüyor musun? Korkunç yorgun görünüyor. Niçin her gece o nöbet tutuyor? Miss Chase bana baktı. Ben senin dostunum dedi. Benimle böyle konuşmak zorunda değilsin. Ne demek istiyorsun? Aptallık etme. Tek istediğin şey bu muydu? Bir vermut ister miydin? Peki, sonra gitmem gerek. Şişeyi dolaptan çıkarıp bir bardak getirdi. Sen bardağı al dedim. Ben şişeden içeceğim. Sağlığına dedi Miss Chase. Van Kamp'ın sabahları geç saate kadar uyumam konusunda ne dedi? Öylesine gevezelik ediyordu. Senin bizim ayrıcalıklı hastamız olduğunu söylüyor. Canı cehenneme. Kötü biri değil o dedi Miss Chase. Yalnızca yaşlı ve aksi. Senden hiç hoşlanmadı. Hayır. Ama ben hoşlanıyorum. Senin dostunum, unutma bunu. Korkunç iyisin sen. Hayır. Ben senin kimi iyi bulduğunu biliyorum. Ama senin dostunum. Bacağın nasıl? İyi. Üzerine dökmek için biraz soğuk maden suyu getireyim. Altının altında kaşınıyordur. Dışarısı çok sıcak. Gerçekten korkunç iyisin. Çok kaşınıyor mu? Hayır, iyi. Kum torbalarını daha iyi yerleştireyim. Yatağın üzerine eğildi. Senin dostunum. Öyle olduğunu biliyorum. Hayır, bilmiyorsun ama bir gün öğreneceksin. Catherine Berkeley 3 gece nöbet tutmadı. Sonra yeniden başladı. Sanki ikimiz de uzun bir yolculuktan dönmüşüz de yeniden karşılaşmışız gibi oldu. Bölüm 18. O yaz nefis bir zaman geçirdik. Dışarı çıkabildiğimde parkta bir faytonla dolaşıyorduk. Faytonu anımsıyorum. At ağır ağır yürüyordu. Önümüzde yukarıda parlak tepeli şapkasıyla sürücünün sırtını görüyorduk ve yanımda Catherine Berkeley oturuyordu. Yalnızca ellerimizin dokunması, elimin yan tarafının onunkine değmesi bile bizi heyecanlandırıyordu. Daha sonraları koltuk değnekleriyle dolaşabilir duruma geldiğimde Biffy'nin lokantasına ya da Grand Italia'da yemeğe gitmeye, galerinin alt katında dışarıdaki masalarda oturmaya başladık. Garsonlar girip çıkıyor, önümüzden insanlar geçiyordu. Mumların gölgeleri masa örtülerinin üzerine düşüyordu. En çok Grand Italia'dan hoşlandığımıza karar verdikten sonra baş garson George bize bir masa ayırmaya başlamıştı. İyi bir garsondu. Biz dolaşan insanları, alacakaranlığa bürünen büyük galeriyi ve birbirimizi seyrederken yemek siparişini vermeyi ona bırakıyorduk. Bir buz kovasına yerleştirilip soğutulan beyaz kapri şarabı içiyorduk. Fresa, Barbera ve tatlı beyaz şaraplar gibi birçok şarabı da denemiştik yine de. Savaş nedeniyle şarap garsonları yoktu ve Fresa gibi şarapları sorduğum zaman George utangaç bir yüzle gülümsemişti. Tadı çileğe benzeyen bir şarap yapan bir ülke düşünebiliyor musunuz dedi. Niye olmasın ki diye sordu Catherine. Harika duyuluyor. Deneyin hanımefendi dedi George. Eğer istiyorsanız. Ama izin verin Tenanti'ye küçük bir şişe Margaux getireyim. Ben de onu deneyeceğim George. Efendim size bunu öneremem. Çilek tadı bile vermiyor. Belki de veriyordur dedi Catherine. Öyle olsaydı harika olurdu. Peki getireyim dedi George. Ve hanımefendi tadına baktıktan sonra geri götürürüm. Pek şaraba benzemiyordu. George'un dediği gibi çilek tadı bile yoktu. Yeniden Capri'ye döndük. Bir akşam param biraz azdı. George bana 100 lira ödünç verdi. Sorun değil Tenente dedi. Nasıl olduğunu bilirim. Bir adamın parasız kalmasının nasıl bir şey olduğunu bilirim ben. Eğer size ya da hanımefendiye para gerekirse ben de her zaman para bulunur. Yemekten sonra galeride yürür, diğer lokantaların ve çelik kepenkleri kapalı dükkanların önünden geçip sandviç satılan küçük bir yerin önünde dururduk. Minicik, parmağımızın boyunda kahverengi yuvarlak ekmeklerin içine salam ve marul ya da ançüez doldurulmuş sandviçler. Bunlar gece acıktığımızda yemek içindi. Sonra galeriden dışarı çıkar, katedralin önünden üstü açık bir faytona binip hastaneye giderdik. Kapıda hastane kapıcısı gelip koltuk değneklerine yardım etmeye gelirdi. Sürücüye parasını ödedikten sonra asansöre binip yukarı çıkardık. Catherine hemşirelerin yaşadığı alt katta iner, ben bir kat yukarıda inip koltuk değneklerime dayanarak odama giderdim. Zaman zaman soyunup yatağa girerdim. Başka zamanlar ayağımı bir sandalyenin üzerine dayayıp oturur, çatıların üzerinde uçuşan serçeleri seyrederek Catherine'i beklerdim. Yukarı geldiğinde uzun bir yolculuktan gelmiş gibi olurdu. Koltuk değneklerime dayanarak onunla birlikte koridora çıkar, leğenleri taşır ve kapıların önünde beklerdim. Ya da onunla birlikte içeri girerdim. Bu içeridekilerin bizim arkadaşlarımız olup olmadığına bağlıydı. Catherine yapılacak bütün işleri bitirdikten sonra odamın önündeki balkonda otururduk. Sonra yatağıma giderdim. Herkes uyuduktan ve artık onu kimsenin çağırmayacağına emin olduktan sonra Catherine içeri gelirdi. Saçlarını çözmeyi çok seviyordum. Yatağın yanında oturur ve hiç kımıldamazdı. Yalnızca ben saçlarını çözerken birden eğilip beni öperdi. Tokaları çıkarıp çarşafın üzerine dizerdim. Saçları yavaş yavaş çözülürken hiç kımıldamadan oturuşuna bakardım. Sonra da en son iki tokayı çekince saçları omuzlarından aşağı dökülüverirdi. O zaman başını hafifçe sallayınca ikimiz de saçlarının altında kalırdık. Bu bir çadırın içinde ya da bir çağlayanın arkasında olmaya benzer bir duyguydu. İnanılmaz güzel saçları vardı. Zaman zaman yattığım yerden saçlarını toplamasını seyrederdim. Açık kapıdan giren ışıkta saçları geceleyin bile suyun tam şafak sökmeden önce parlayışı gibi parlardı. Çok tatlı bir yüzü, güzel bir bedeni ve pürüzsüz bir teni vardı. Yan yana yatarken yanaklarına, alnına, gözlerinin altına, çenesine parmaklarımın ucuyla dokunur ve piyano tuşları gibi pürüzsüz derdim. O zaman parmağıyla çenemi okşar ve zımpara kağıdı gibi pürüzsüz, piyano tuşları kadar sert derdi. Çok mu kaba? Yok bir tanem, yalnızca sana takılıyorum. Geceler öyle güzeldi ki, yalnızca birbirimize dokunabildiğimizde bile mutlu oluyorduk. Bütün o büyük zamanların yanı sıra birbirimizle sevişmek için birçok küçük yol bulmuştuk. Ayrı ayrı odalardayken birbirimizin kafasına düşüncelerimizi sokmaya çalışıyorduk. Zaman zaman istiyor gibi görünüyordu ama Belki de bunun nedeni zaten aynı şeyleri düşünüyor olmamızdı. Birbirimize onun hastaneye geldiği ilk gün evlendiğimizi söylüyor ve düğün günümüzden sonra kaç gün geçtiğini sayıyorduk. Ben gerçekten evlenmek istiyordum ama Catherine eğer evlenirsek onu göndereceklerini, yalnızca işlemlere başlarsak da onu gözlemeye başlayacaklarını ve bunun da bizi ayıracağını söylüyordu. İtalyan yasalarına ve işlemlerine göre evlenmek zorundaydık ki bunlar da korkunçtu. Gerçekten evlenmemizi istiyordum. Çünkü bunu düşündüğümde bir çocuğumuz olacağını düşünüp kaygılanıyordum. Ama evliymiş gibi yapıp çok da fazla kaygılanmıyorduk ve sanırım evli olmamaktan hoşlanıyorduk aslında. Bunu bir akşam bu konuda konuşurken anlamıştım. Catherine, ama sevgilim beni gönderirler dedi. Belki göndermezler. Gönderirler. Beni eve gönderirler. O zaman da savaş bitene kadar ayrı kalırız. İzin alıp gelirim. İznin İskoçya'ya gidip dönmeye yetmez. Üstelik ben seni bırakamam ki. Şimdi evlenmenin ne yararı olacak? Biz aslında evliyiz. Bundan daha fazla evli olamam zaten. Ben yalnızca senin için istemiştim. Artık ben diye bir şey yok. Ben senim. Öyle ayrı bir ben çıkarma şimdi. Kızların her zaman evlenmek istediklerini sanırdım. İsterler. Ama bir tanem ben evliyim. Ben seninle evlendim. İyi bir eş olmuyor muyum? Sen çok tatlı bir eşsin. Görüyorsun ya canım. Ben bir kere evlenmeyi beklemeyi denemiştim. Bunu duymak istemiyorum. Senden başka hiç kimseyi sevmediğimi biliyorsun. Başka birinin beni sevmiş olmasına aldırmamam gerekir. Yine de aldırıyorum. Senin elinde her şey varken ölmüş birini kıskanmamalısın. Hayır ama bunu duymak istemiyorum. Zavallı sevgilim. Ben senin her türlü kızla birlikte olmuş olduğunu biliyorum ve hiç aldırmıyorum. Peki bir yol bulup kimseye bildirmeden evlenemez miyiz? O zaman eğer bana bir şey olursa ya da senin çocuğun olursa? Kilise ya da devlet olmadan evlenmenin bir yolu yok. Biz kimseye söylemeden evlendik zaten. Bak canım, eğer bir dinim olsaydı bu benim için çok önemli olurdu. Ama hiçbir dinim yok benim. Bana sen Antonio'yu vermiştin. O şans getirmesi içindi. Bana da birisi vermişti. Öyleyse canını sıkan hiçbir şey yok. Yalnızca senden uzağa gönderilmek. Benim dinim sensin, her şeyim sensin. Peki, ama ne gün dersen o gün evleneceğim seninle. Beni namuslu bir kadın yapmaya çalışır gibi konuşma. Ben çok namuslu bir kadınım. Bir şey sana yalnızca mutluluk ve gurur veriyorsa bundan dolayı utanmazsın. Mutlu değil misin? İyi ama başka birisi için beni terk etmeyeceksin değil mi? Hayır bir tanem. Başka birisi için seni terk etmeyeceğim. Başımıza gelebilecek her türlü korkunç şeyi düşünebiliyorum. Ama en azından bu konuda kaygılanmana gerek yok. Kaygılanmıyorum zaten. Ama seni öyle çok seviyorum ki. Üstelik sen daha önce başka birini sevmiştin. Peki ne geldi onun başına? Öldü. Evet, ve eğer ölmemiş olsaydı seninle karşılaşmazdım. Ben kimseye ihanet etmedim sevgilim. Bir yığın kusurum var ama çok sadık bir kızım ben. Bu kadar sadık olduğum için bıkacaksın benden. Çok yakında cepheye dönmem gerekecek.